Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 21. Ayrım. 10. Muk bir makineye bağlıydı. Üzerinde sadece siyah deri bir kasık zırhı ve boynunda sivri metallerle kaplı bir köpek tasması vardı. Etkileyici ölçüde kaslı vücudu titreyip dururken boğazından kesik kırıltılar yükseliyordu. Omuzlarına kadar uzanan sönük altın tonlarındaki saçları ter içindeydi. Sırtındaki kırbaç izleri adamın sadece yapay cezayla yetinmediğini gösteriyordu. Prosedüre pek uygun olmasa da Eve, makinenin kilidini açmak için polis masterını kullandı. Adamın bedeni gerilmiş, dudakları erotik bir acıyla yukarı doğru kıvrılmıştı. Eve, güç düğmesine bastı ve adamı orada titrerken bıraktı. Lanet olası! Bedeni kıvrıldı, kasları titriyordu. Sahip, lütfen, size yalvarıyorum. Teğmen sahip diyeceksin seni hasta herif diyen Eve, adamın gözlüklerini çekerek çıkardı. Selam Muk, beni hatırladın mı? Bu şahsi bir makine. Ciddi misin? Ben de grup yaparız, biraz eğleniriz diye düşünmüştüm. Neyse, bir dahaki sefere. Şimdi sen ve ben sessiz bir yere gidip konuşacağız. Seninle konuşmak zorunda değilim, haklarım var. Lanet olsun, tam boşalmak üzereydim. Başka biri olsaydı Eve, adama sağlam bir yumruk atardı. Ama Muk bundan sadece keyif alırdı. Seni merkeze alayım ve önümüzdeki 36 saat kimse canını yakmasın ha? O kadar süre acısız dayanabilir misin Muk? Konuşalım, sonra sen Madame Elektra'ya ve... Neymiş? 6 milyon işkencesine dönebilirsin. Muk hala elleri ve kolları makineye bağlı halde öne doğru uzandı. Beni zorla götür. Seni hırpalamamı mı istiyorsun Muk? Eve, ses tonunu alçak, mırıltılı bir tonda tuttu. Zor kullanmamı mı istiyorsun? Adamın yüzünün heyecanla ışıldadığını görünce omzunu silkti. Hayır, hiç havamda değilim. Ancak bu özel makineni tek hamlede parçalara ayırabilirim. Bu müessesede bakım ve onarım servisinin pek çabuk olacağını da sanmıyorum. Hayır! Muk panik içinde haykırdı. Birden serileşen hareketlerle bağlarını açtı. Neden bana böyle işkence ediyorsun? Günlük eğlencemin bir bölümü işte. Baş başa konuşabileceğimiz bir yere gidiyoruz Muk. Oyuncaksız bir yere. Eve arkasını dönerken Muk'un da onu takip etmeye başladığını gördü ama adamın gözleri bir an Peabody'nin belindeki sopaya kaydı. Muk atılmaya hazırlanırken Peabody hızla sopayı çıkardı ve adamın karnına sert bir darbe indirdi. Adamın tüm bedeni kasıldı ve titredi. Teşekkürler. Onu teşvik etme Peabody. Eve, Muk'un kolunu tutarak en yakındaki özel görüşme alanlarından birine girdi. İçeride, uyuşturucu alışverişinin ortasında kafası iyi iki tip olduğundan, Eve masayı tekmeledi ve rozetini çıkardı. Parmağıyla dışarı çıkmalarını işaret etti. İki adam hızla çıkarak gözden kayboldu. Burası güzelmiş. Eve masaya oturdu. Gözün kapıda olsun Peabody. Doğrudan konuya giriyorum mu? Bugünlerde zehir işinde kimler var? Ben senin lanet köstebeğin değilim. Beni sevinç ve mutluluğa boğan bir gerçek. Tıpkı seni 36 saat bir hücreye tıkabileceğim ve yaşamını hoşlandığın türde olmayan bir acı ve işkenceye çevirebileceğim gerçeği gibi. Rahip Munch en az Hitler kadar ölü Muk, senin dışındaki bütün sevgili müritleri de. Ben şahitlik ettim diye hatırlattı Muk. Bildiğim her şeyi anlattım. Evet öyle. Anlaşılan toplu intihar senin zevklerine sahip bir adam için bile fazla geldi. Ama onlara rahibin son toplantıdaki limonataya karıştırdığı kürar ve siyanürü kimden tedarik ettiğini hiç söylemedin. Ben zincirin sonlarındaydım. Federallere bildiklerimi anlattım. Ve ajanlar yuttu. Ama biliyor musun, ben yutmadım. Bana bir isim ver. Ben de zavallı, iğrenç yaşamından çıkayım. Bana bir numara çevirmeye çalış Muk. Buraya ya da hangi pislik yuvasındaysan oraya her gün geleyim. Orgazm senin için uzak, tatlı bir hatıra olana kadar istisnasız her gün gelip sadomazoşist oyunlarını keseyim. Her boşalacağın an yanında bitip olayı bozayım. Hadi ama Muk, tarikat kendini yok edeli ne kadar? Nereden baksan 10 seneden fazla oldu. Niye hala umrunda olsun ki? Kendimi kaybetmiştim. Beynim yıkanmıştı. Evet, evet vesaire vesaire. Zehri kim getirdi? Kim olduğunu bilmiyorum. Ona doktor diyorlardı sadece. Bir kerecik gördüm ben, sıska ve yaşlı bir adamdı. Irkı? Beyaz, çok fazla beyazdı. O boklardan kendi de içiyordu galiba. Hadi canım. Bak, Mook etrafına bakındı ve içeride yalnız olmalarına rağmen sesini alçalttı. Çoğu insan o zamanlar neler olduğunu hatırlamıyor bile, bilmiyorlar hatta. Eğer öbür dünya tarikatından olduğumu bilirlerse tuhaf davranabilirler. Eve etrafına bakınarak bir an dışarıdan gelen çığlıkları dinledi. Ah, evet. İnsanların tuhaf davranmasının senin için büyük bir sorun olduğunu tahmin edebiliyorum. Öt, Mook. Ne kadar vereceksin? Eve cebinden 20 kredi daha çıkardı ve küçücük masanın üzerine bıraktı. Lanet olsun Dallas, bununla yapay gerçeklik makinesinde bir saat bile geçiremem, hadi ama. Parayı al ya da bırak ve ben de bu kadar cana yakın olmaktan vazgeçeyim ve merkeze gidelim. Madam Elektra ve çok özel işkencelerine 36 saat feda et. En az tabii. Mook bir süre boynundaki çivili tasmayla öylece durup üzgün üzgün baktı. Neden bu kadar kötü olmak zorundasın? Mook, bu her sabah kalktığımda kendime de sorduğum bir soru. Daha hiç tatmin edici bir cevap bulamadım. Adam 20'liyi alarak deri külotunun içine sıkıştırdı. Sana yardım ettiğimi unutma ama. Mook, seni nasıl unutabilirim? Pekala. Küçük kabinin buzlu pis camından dışarı doğru baktı, etrafı kolaçan etti. Dudaklarını yaladı. Tamam, pekala. Bu bokun sonra başıma dert olmasını istemiyorum, tamam mı? Olmayacak. Şey, aslında federallere her şeyi anlatacaktım. Tam işbirliği bilirsin. Konuya gir artık Mook. Geri dönmek istediğim bir hayatım var. Anlatıyorum işte. İşbirliği yapıyordum ve bütün isimleri verecektim. Ancak adamı dışarıda barikatların arkasında görmüştüm. Öncesinde kiliseden cesetleri çıkartırlarken bariyerlerin arkasındaydı. Tanrım, o nasıl bir sahneydi hatırlar mısın? Sen de oradaydın. Evet, oradaydım. İşte, adam bana baktı. Şimdi ciddi ve biraz korkmuş bir tavırla masaya doğru uzandı. Korkutucu bir adamdı, bembeyaz. İnsanı ürperten bir tip. Ben de zehirle nalları dikmek filan istemiyordum. Bu adam bir şekilde benim yeminimi tutmak yerine polisleri tercih ettiğimi biliyor gibiydi. Ben de kendimi korumak zorundaydım değil mi? O yüzden ondan bahsetmedim. Normal değil mi? Yani yaşıyor. O zaman öyleydi. Mook geniş omuzlarını silkti. Onu bir daha görmedim ve böylesi de daha iyi oldu. Tanımıyordum adamı dedi ısrarla. Aletim üzerine yemin ederim. Evet, ciddi bir yemin bu. Evet öyle. Eve'in anlamasına sevinerek hızla başını salladı. Tek duyduğum şey adamın eskiden gerçekten doktor olduğuydu. Ama işten atmışlar. Bir de çok zenginmiş ve çatlağın tekiymiş. Bana bir isim ver. Bilmiyorum Dallas, gerçekten bilmiyorum. Köle seviyesindekilerin asker rütbesinden yukarı biriyle konuşmasına izin verilmezdi. Daha fazlasına ihtiyacım var. Daha fazlası yok bende. Yaşlı, deli adamın tekiydi. Lanet bir cesede benziyordu. Sıska, hastalıklı bir tipi vardı. Arada gelir Rahip Munch'la fısıldaşırdı. İnsana öyle bir bakardı ki iliklerine kadar buz keserdin. Bazıları ona doktor ölüm derdi. Bütün bildiğim bu kadar. Hadi, bildiğimin hepsi bu. Şimdi oyunuma dönmek istiyorum. Evet, oyununa dönsen. Ama Mook ayağa kalkarken Eve uzanarak bileğinden yakaladı. Eğer fazlasını bildiğini ve bana anlatmadığını öğrenirsem seni bulurum Mook ve seni pastel renklerin hakim olduğu yumuşacık yastıklar ve pamuklu kıyafetlerle dolu hafif müzik dinleyebileceğin bir hücreye kapatırım. Mook'un yüzü gerildi. Sen cidden taş kalpli birisin Dallas. Emin olabilirsin. Rahip Munch ve Öbür Dünya Kilisesi. Peabody öyle etkilenmişti ki tekrar sokak seviyesine çıktıklarında kaldırımı öpmeyi bile unuttu. O ekipte miydin? Sonlardaydım, çok altlarda. Federal bir operasyondu ve yerel polis de olayı sadece geriden takip etti. Deli canavarın teki, ölüm en nihai deneyimdir vaazı veriyor diye 250 kişi kendini öldürüyor. Başını salladı. Öyle olabilir, Ama önünde sonunda hepimiz onu yaşayacağız, değil mi? Acelesi ne? Dediklerine göre, yani insanlar tarikatteki herkesin sonuna kadar gitmeye istekli olmadığını söylüyorlardı. Ama asker seviyesindekiler onları içmeleri için zorlamış ve çocuklar da varmış, küçük çocuklar. Evet, çocuklar vardı. Eve o zamanlar üniformalı bir polis memuruydu. Daha akademiden mezun olalı bir yıl olmamıştı. Gördükleri beyninin arkalarında yaşayan görüntülerden olmuştu. Hiçbir zamanda unutamayacaktı. Annelerinin o boku biberonla verdiği çocuklar, bebekler. Munch törenin videolarını çektirmişti. Yarattığı destanın bir şahidi olsun diye. İlk ve son kez bir federalin gözyaşı döktüğünü görmüştüm. İçlerinden bazıları oturup bebek gibi hüngür hüngür ağlamıştı. Eve tekrar başını sallayarak görüntüyü zihninden uzaklaştırdı. Çalışma lisansını kaybeden doktorları araştırmaya başlamamız gerek. Başlangıç olarak 10 ila 20 sene öncesiyle sınırlı tutacağız. Mook adamın yaşlı olduğunu söyledi. Yani Mook'un yorumunu ölçüt olarak alırsak, bu adam rahip Munch'un döneminde en az 60 yaşlarındaydı. Araştırmayı erkek beyaz şu anda 65 ile 80 yaş arası olanlarla sınırlı tut şimdilik. Munch'un bütün adamları New York'ta bulunuyordu. Yani eyaletin tıbbi kayıtlarıyla başla. Eve saatine baktı. Merkezde bir randevum var. Bak şöyle yapalım. Sen Kanal Caddesi kliniğine git. Bakalım Louis bu adamın kim olduğuna dair bir şeyler biliyor mu? Bilmiyorsa da bir isim bulmak için tıp çevresini kullanabilir. İyi bağlantıları var ve bize zaman kazandırır. Eve bir an duraksadı. Louis'le görüşmek konusunda bir sorunun yok, değil mi? Elbette yok, onu severim. Bence Charles'la birlikte olmaları da harika bir şey. İyi, her neyse. Öğrendiklerini bana rapor et, sonra Maureen Stibbs'i izlemek için bir saat izinlisin. Gerçekten mi? Teşekkürler Teğmen. Yarın ben yokken Stibbs konusunda istediğin kadar çalışabilirsin. Ama yine de öncelikli olan mevcut davamız. Anlaşıldı. Dallas, bir şey daha var, kişisel ama. Annemlerin sizde kalması bir rahatsızlık veriyor mu diye sormak istedim de, dün gece babamla aranızda sanki bir gerginlik var gibiydi. Hayır, bir sorun yok, her şey yolunda. Pekala, ama birkaç gün daha burada kalacaklar, haberin olsun. Ben elimden geldiği kadar onları oyalayacak bir şeyler bulurum. Sanırım babam dava ile ilgili stresini hissediyor. Kendini kapatıyor olsa bile yine de böyle şeyleri anlar. Gerçi onu sarsan tek şey birinden kendi izni olmadan bir şeyler almaktır. Her neyse. Peabody'nin yüzü tekrar aydınlandı. Kliniğe metro ile giderim. Belki Louis konusunda şansımız yaver gider. Evet, bir şey konusunda şansları yaver gitse iyi olurdu artık. Eve Nadine'le randevu saatine 5 dakika kala ofisine girdi. Nadine'i ofiste görünce hiç şaşırmadı. Muhabir pürüzsüz bacaklarını birbirine dolamış halde küçük aynasına bakarak hızla rujunu tazeleyip çekime hazır suratını kontrol ediyordu. Kameramanı bir köşede duvara yaslanmış, elindeki şekerli çubuğu çiğniyordu. ''O şekeri nereden aldın?'' diye sordu Eve ve öyle hızlı bir şekilde içeri daldı ki kameramanın gözleri yuvalarından fırladı. ''Yiyecek makinesinden koridorda vardı.'' Şekerin geri kalanını bir zırh gibi kaldırdı. ''Isırmak istersen.'' Eve kaşlarını çattı ve genç kadının yüzüne, anında terler oluşturmaya başlayacak kadar uzun süre baktı. Sonunda aradığı alçak şeker hırsızının o olmadığına emin oldu. İstemem. Masasına oturarak bacaklarını uzattı. Geç kalırsın diye umuyordum diye başladı Nadine. Ben de sana laf sokacaktım. Bir gün dışarıdaki birileri işini yapmaya karar verecek ve ben yokken buraya girmene izin vermek yerine seni medya bölgesinde tutacak. Nadine yalnızca gülümsedi ve küçük el aynasını kapattı. Bu söylediğine gerçekten inanmıyorsun, değil mi? Şimdi eğer kameramanımı korkutman bittiyse beni niye çağırdığına gelebiliriz. Konu ne? Cinayet. İşin içinde sen varsan konu her zaman cinayet. Pettibone ve Mountain. Elbette birbirleriyle bağlantılı. Başlamadan önce şunu söyleyebilirim ki araştırmalarımda o ikisi arasında profesyonel ya da kişisel hiçbir bağlantı bulamadım. Eminim sen de zaten biliyorsundur. Ailelerinden kimse arasında da bir bağlantı yok. İş konusunda da özel bir ortak noktaları yok. Pettibone çiçek dünyası için kendi şirket avukatlarını kullanırmış. Nadine, Muhteşem manikürlü parmaklarıyla sözlerini vurgularken, gözlerini Eve'den ayırmadan konuşmaya devam ediyordu. Belki çok uzaktan, sosyal olarak birbirlerini tanıyor olabilirler, fakat aynı ortamlarda bulunmuyorlarmış. Eşleri de farklı güzellik salonları, farklı sağlık kulüplerini kullanıyormuş. Birbirlerinden farklı butiklerden alışveriş yapıyorlarmış. Nadine duraksadı. Ama sanırım bunları da biliyorsundur. Yani biz de burada polis merkezinde bazı araştırmalar yapıyoruz tabii. Ben de o yüzden nasıl olup da yalvarmak zorunda kalmadan birebir bir görüşme aldığımı merak ediyorum. Sen yalvarmazsın, taciz edip tatlı dille kandırırsın. Evet öyle. Pekala Dallas, neden? Onu durdurmak istiyorum ve bunun için elimdeki bütün silahları kullanacağım. Medyayı ne kadar çok kullanırsak birinin onu tanıma şansı o kadar artar. Şu anda sonraki hedefi üzerinde çalışıyordur. Şimdi söyleyeceğim şey kayıt dışı Nadine ve kayıt esnasında bu konuya ilişkin bir soruyu da cevaplamam. Rourke'un da hedeflerden biri olma olasılığı konusunda %50'lik bir ihtimal var. Rourke mu? Tanrım Dallas. Ama bu duruma uymuyor ki. Rourke onun tipi değil. Lanet olsun, gerçi o herkesin tipi olabilir ama ne demek istediğimi biliyorsun. Fazla genç, fazla evli. Benimle evli, dedi Eve. Bu Dune için yeterli. Nadine arkasına yaslandı. Duyduklarını hazmetmeye çalıştı. Ratingleri umursadığı gibi dostlarını da umursardı. Pekala, ne yapabilirim? Röportaj. Hikayeye mümkün olduğunca çekicilik kat. Konuyu ve Dune'u herkesin kafasına işle. Dune dikkat çekmeden ortama kaynama konusunda fazla yetenekli. Bu avantajı ondan almak istiyorum. Onu kızdırmak istiyorsun. Eğer kızarsa hata yapar. Çok soğukkanlı. Damarlarında buz dolaşıyor ve yaptığı şey de bu yüzden bu kadar iyi. O buzu eritme zamanı geldi. Pekala, Nadine başını salladı ve kameramanına işaret etti. Ateşi hazırlayalım. 21. ayrımın sonu. Sayfa 206. Devamı 22. ayrımda.